Ayrım 27. Saat 11.30'da 15 dakikalık bir yolculuktan sonra içlerine doğru yürüyeceğimiz vadiyle 2 kilometre ötedeki denize kadar geniş bir sel yatağı olarak uzanan taşlı düzlüğün buluştuğu yerde minibüsten indik. 10 kişiydik. Yeni evli 3 çift otel personeli olan genç adam ve kadın. Göz çukuru olmadığı için gözleri her an düşecekmiş gibi eğreti duran 55 yaşlarında bir Alman ve ben. Yürüyüş başlar başlamaz genç çiftler sağımızda akan dere boyunca yukarı doğru tırmanan yolda hemen geride kaldılar. Benim yanımda, adının Mustafa olduğunu söylemişti yürüyüşün başında, erkek otel görevlisi vardı. Kadın görevli de Alman adamla birlikte tırmanıyordu o yokuşu. 10 dakika sonra Mustafa konuşmaya pek niyetli olmadığımı fark edince adımlarını hızlandırıp öndeki gruba yetişti. Çevredeki manzara meraklısı için soluk kesiciydi. İki yanda kireç taşından oluşmuş yüksek som kayalar, sağda çavlanlardan sıçrayarak akan vahşi bir dere, yamaçlarda yüksek çam ağaçları. Bu geziye masama gelen çifte hayır diyemediğim için istemeden katılmıştım. Ama şimdi halimden memnundum. Tırmanışa başladıktan yarım saat sonra garip bir şey oldu. Her adım atışımda, hep sağ adımımda oluyordu aslında, üvey babamın sesini duymaya başladım. Bu gerçekten çok garipti. Çünkü üvey babamı ölümünden beri hemen hemen hiç hatırlamamıştım. Aslında onunla aynı kadına sığınmamızın dışında ortak hiçbir şeyimiz olmamıştı. Bir de aynı zamanda aynı yerde birlikte soluk almıştık. Bu da bağları zayıf bir ortaklık sayılırdı. İri bir çamın gölgesinde durdum. Zavallı adama haksızlık ediyordum. Bıraktığı miras aramızdaki ortaklığın açık ve güçlü bir kanıtı değil miydi? İkimiz de parayı, belki de sahip olmaktan çok kazanmayı seviyorduk. Odadaki mini bardan aldığım küçük şişelerden birini açtım, iki yudum aldım. Alman'la Mustafa'nın yanındaki kız geriye dönüp yanıma gelinceye kadar şişeyi yarılamıştım bile. Kıza iyi olduğumu, biraz dinleneceğimi söyledim. Kız yine de yanımda kalmak istedi. Arkadaki çiftlerin geçmesini bekledik. Önce kibar olmaya çalışarak birkaç soru sordu. Baştan savma cevaplar verdiğimi fark edince o da daha fazla oyalanmadan tekrar ön tarafa doğru yürüdü. En arkada kalmıştım, çabucak şişeyi bitirdim. Tekrar yola koyulduğumda üvey babamın sesi küçük şişenin içinde boğulmuş kaybolmuştu. Yolu karşı tarafa geçiren eski köprüye kadar bir daha durmadık. Dere köprünün tam altındaki büyük bir kayanın üstünden bir devin püskürttüğü coşkulu meni gibi 6-7 metre aşağıdaki derin bir gölcüye dökülüyordu. Mustafa bir şeyler anlatmaya çalıştı. Suyun çıkardığı ses iki yandaki dik yamaçlarda yankılanarak büyüdüğünden ne dediği pek anlaşılmadı. Sırtındaki torbadan kumanyaları çıkarınca yemek molası verdiğimizi fark ettik. Saat 3'e doğru dönüş yolculuğu başladı. Hava biraz serinlemişti. Minibüsten indiğimiz yere iyice yaklaştığımızda yol boyunca durmadan öpüşen yeni evli çiftlerden birinden tiz bir çığlık yükseldi. Kadın düşmüş bileğini incitmişti. Kocasıyla Mustafa gözlerinden yaşlar dökülen genç kadını birlikte minibüse kadar taşıdılar. Otele varır varmaz kendimi bara attım. İçmezsem yeniden sesler duyacaktım. Böyle düşünüyordum. Saat 6'ya kadar gazete okuyarak yavaş yavaş içtim. Borsada bir hareket yoktu. Bir ara Adnan'ı aramayı düşündüm. Sonra her zamanki gibi üşendim. Akşam yemeğini erken yedim. Düşen kadın yemeğe inmeyi başarmıştı. Ayak bileği sarılıydı. Otururken bile tekrar düşmekten korkuyormuş gibi kocasına sıkı sıkıya sarılmıştı. Odaya çıktım. Garip bir şeyle karşılaştım. İçeride hiçbir şey yoktu. Sadece geniş, dokusu olmayan bir hiçlik vardı. Ama bu hiçlikle boğulmadığımı, sıkılmadığımı fark ettim. İçkinin beni bu geniş hiçliğin bir parçası yapabileceğini umut ederek kadehi doldurdum. Kadehin kenarında bir su damlası vardı. Bir süre damlanın aşağıya süzülmesini bekledim. 20 dakika sonra damla hala kadehin ağzına yakın, onu ilk gördüğüm yerde kımıldamadan duruyordu. Telefon o sırada çaldı. Ferda'nın aradığını bilerek bedenimi kefen gibi saran hiçlikten çıkmadan ahizeyi kaldırdım. Ferda'nın sesi neşeli, sabırsız ve yakındı. Ama çevremi saran hiçliğe karışmıyor, yabancılaşıyordu. Daha çok o konuştu, fikrini değiştirmişti. Perşembe değil, yarın geliyordu. Nedenini bildiğim için neden diye sormadım. Sesindeki parlak tınıya bakılırsa gizlerini yeni yeni keşfettiği bedenini ruhuna yeğlemeye karar vermiş, Ferit'le işini bitirmişti. Sevinip sevinmediğimi sordu. Sevindim dedim. Oysa sevinip sevinmediğimi bilmiyordum. Onu havaalanında karşılayacağımı söyleyerek telefonu kapattım. Damla kadeye yapıştırılmış gibi hala onu ilk gördüğüm yerde duruyordu. Sonunda işaret parmağımla ezdim. Artık içebilirdim. Uzakta bir kadın yaşamla yıpranmış, kirli ama etkili sesiyle acıklı bir şarkı söylüyordu. O şarkıyı dinleyerek vodkayı bitirdim. Şarkı radyodan mı geliyordu yoksa yine arada kulaklarımda beliren o gizemli sesleri mi duyuyordum? Ayırt edemedim. Bir küçük şişe vodka daha içip yattım. Kadın şarkısını hala sürdürüyordu. Ertesi gün 9 gibi uyandım. Hava kapalıydı. Hüzünlü bir yalnızlık duygusu başka bir kıtadaki iklimden gelip çökmüştü doğanın üstüne. Kalkmadan önce başımı yokladım. Ağrımıyordu, gerindim. Kollarım hiçbir şeye rastlamadı. Akşam içine sarılıp huzur bulduğum o hiçlik kaybolmuştu. Kahvaltıya indim. Niyetim yine sadece kahve içmekti. İki gündür oturduğum masaya doğru yürürken yolumu ayak bileğini inciten kadının eli kesti. Masada yalnızdı. Kocası sabah sporuna katılmıştı erken kalkıp. Karşısına oturdum. Sinirli ince bir yüzü kavunu andıran iri göğüsleri vardı. Her şeyini herkese anlatan kendinde bir şey kalmadığından hep mutsuz olan birini andırıyordu. Sade kahve içtiğimi görünce sağlıklı beslenmenin ilkeler hakkında kısa bir söylev verdi. 10 dakika içinde kocasının mimar, kendisinin ise Şişli'de bir kafe sahibi olduğunu, ailesinin 20 yıl önce Burdur'dan İstanbul'a göç ettiğini ve zenginlikleriyle tanındıklarını, bir hafta önce evlendiğini, bir süre çocuk yapmayı düşünmediklerini, buraya gelmenin kocasının fikri olduğunu, ona kalsa balayı için büyülü Venedik'i tercih edeceğini öğrenmiştim. Burdur'un en zengin kızının adı Zehra, yani çiçekti. Oysa insan ona bakarken ahtapotları hatırlıyordu. Böylesine zayıfken onu kemiksiz bir et yığını gibi görmemin nedeni karşısındakini sesiyle kol gibi kavrama yeteneğiydi. Sandığım kadar adil değilsin. Olsaydın bu kadının ayak bileğindeki birkaç kas yerine dilini kopartırdın. Uzaklaşırken Tanrı hakkında bunları düşünüyordum. Havaalanına doğuya doğru gittikçe hava açıldı, nem azaldı. Terminalin önünde taksiden inerken batıda ortalıkta görünmeyen güneş burada pırıl pırıl parlıyordu. Uçak tam zamanında indi. 15 dakika sonra Ferda'yı kapıdan terminale giren kalabalığın içinde hemen seçtim. Uzun boyuyla eller üstüne taşınan bir fotoğrafı andırıyordu. Yaklaştıkça hatları belirginleşti, yüzü asıktı. İyice yaklaşıncaya kadar beni fark etmedi. Fark edince de hafifçe gülümsemekle yetindi. Öpüşü de yüzü ve davranışları gibiydi. Soğuk ve baştan sağma. Bavullarını beklerken nasıl olduğunu sordum. Kulağıma eğilip fısıldadı. Tam uçağa binerken periyodu başlamıştı. 4 ya da 5 gün sevişmeyecektik. Haber keyfimi kaçırmaya yetti. Ama güneş keyifliydi. Doğuya otele kadar eşlik etti bize. Ferda'nın yüzü ancak odaya yerleştiğimizde aydınlanır gibi oldu. Pencereden görünen ağaçlar deniz ve balkona çıkıldığında solda birdenbire karşılaştığı dağların görüntüsü kaçan keyfini geri getirmeye yetmişti anlaşılan. Soyunup birbirimize sarılarak yatmamızı istedi. Daha öğle yemeği bile yememiştik. Aslında sorun yemek değildi, içkiydi. Henüz bir şey içmemiştim. Hadi deyince karşı koymadan soyunarak yanına uzandım. Unutmamıştım kokusunu, tenini, saçlarının burnumu gıdıklayan tellerini ve yakından hafif miyop olduğu anlaşılan o iri gözlerini. Biraz uyuyalım. Geriye çekildim. Sevişmeyeceksek uyumayı tercih ederdim. Sakallarının sırtıma dokunuşu hoşuma gidiyor. Sakallarımı unutmuştum. 2 gündür aynaya bakmadığımı fark ettim birden. Elimi uzatıp çıplak uzun bacağına dokundum. Annemden sonra sevişmeden aynı yatakta yattığım ilk kadın olacaktı. Hafifçe yana döndüm. Profili bildik. Bana ait bir kadındı yanımda yatan. Ve değerli diye bir adım daha ileriye götürdüm düşüncemi. Değerli, bana ait. Onu tehlikeye attığımı bile bile yanımda istememin nedeni, değerli şeylere karşı duyduğumuz o karşı konulmaz, bencilliğimizin yetiştirip büyüttüğü sahip olma isteği, o varlığı sadece kendimize ait kılma dürtüsü müydü? Başımı salladım. Neden bu değildi? Ne oldu? Sallantı onu uyandırmıştı. Hiç dedim. Peki ben uyuyorum. Onu yanımda istememin isteklerden, dürtülerden başka ve daha güçlü bir olgu olduğunu sonunda kavramıştım. Yüzümü ele geçiren her neyse beni de tutsak almıştı. Doğruldum. Ben de ötekiler gibi kurbandım. Birden yüzümün utançla kızardığını hissettim. Zinet, ışık, sevda ve duygu ölmüştü. Yani aynı katilin kurbanı olmadığımız açıktı. Yavaşça yataktan kalktım, yüzümü dağlayan ateşi suyla söndürmek ve biraz içmek için. 2 saat sonra Ferda uyandığında içiyordum. Yüzümdeki ateş mideme inmişti. Elindeki ne? İçki dedim. İçki olduğunu bile bile sorduğunun farkında olarak. Bu saatte mi? Ancak o zaman saate bakmayı akıl ettim. 3'ü 5 geçiyordu. Ferda yatakta doğruldu. Ne uzun bacaklarına ne de yuvarlak kalçalarına baktım. Gözlerimi birazdan elimden alınacak kadehe dikmiştim. Hadi aşağı inip bir şeyler yiyelim. Sesinde hiçbir şey yoktu. Yakınma, üzüntü ya da kınama. Sadece söylemek istedikleri vardı. Ama ben Ferda ile ilişkimizin, ben ilişki diyordum, o beraberliğimize bir ad vermekten kaçınıyordu. Gerçek anlamda o anda başladığını kavradım. Çocukça ama derin olduğunu sezdiğim bir masumiyetten yola çıkarak mutlak bir efendiliğe varacağını ilk kez o gün haydi aşağıya dediği anda hissettim. Daha sonraları, o günün üstünden yaklaşık 2 ay geçtikten sonra, kişiliğinin kilit taşının masumiyet olduğunu bir daha unutmayacak şekilde kavrayacaktım. Aslında çekiciliğinin ardında da güzelliğinden çok iyice belirginleşmiş bu masumiyet vardı. Yaşı, deneyimsizliği, belki saflığıyla çevreden ama bunlarla sınırlanmayan birlikte olduğumuz her an derinleşen bir masumiyet. Eğer ölmez ve yaşarsa, ileride bir erdemi andıran bu özelliğini yitirmesi, tıpkı değerli bir nesnenin ebediyen yok olması gibi büyük bir kayıp olacaktı. Bu nedenle ben de her erkeğin birlikte olduğu sevgilisine hemen yaptığını anlatmaya çalıştım. Onu kadınlaştırmaya niyetlendim. Ama Ferda kişiliğine iliştirmeye çalıştığım kadınsı tarzı inatla reddetti. Kendini boş yere sakındığını söylemeliyim. Çünkü beni ilgilendiren kişiliği değil, daha çok görünüşü ve belki biraz da bazı davranışlarıydı. Onunla ilk kez seviştiğimde hiçbir zaman tehlike duygusu uyandırmayacak bir kadın diye düşünmüştüm. Oysa yanıltıcıydı bu izlenim. Ferda tehlikeliydi, bunu yüzümü ele geçiren o şeyle birlikte onsuz olamayacağımı anladığımda keşfettim. Beni benliğimdeki kabuğumdan çıkarıp kendine sıkı sıkıya bağladığı yakıcı özlemle yok edebilirdi. Kim bilir, belki de yapmazdı, boşuna kuşkulanıyordum. İtiraf etmem gerekirse beni endişelendiren tıpkı kararsız hava gibi sürekli değişmesiydi. Birlikte olduğumuz süre boyunca iki cinsli bir benlik edindiğini izledim. Masum bir kız ve güçlü bir cinsellikle kışkırtılmış çekici bir kadın. Zaman zaman bu iki kimlik arasında kararsız kaldığı oluyordu. Böyle anlarda duygu yoğunluğunu, öfkesi, öfkesini pişmanlığı, pişmanlığını ise gözyaşları izliyordu. Genellikle Ferit'le ilgili konularda ortaya çıkıyordu bu durum. Ancak ard arda gelen, sonra yeniden birbirini izleyen bu ruhsal tepkiler, hep müziğin sonundaki crescendo'yu çağrıştıran o ünlü masumiyetle noktalanıyordu. Tatlı, incitici olmayan saldırganlığı böyle anlarda iyice belirginleşiyordu. Ama ben masumiyetine yenilmiş, onu çoktan bağışlamış oluyordum. O gün saat 3:30'a doğru içkimi bıraktım. Birlikte aşağı indik. Önce bir şeyler atıştırdık, sonra akşam yemeğine kadar etrafta dolaşmaya karar verdik. Ferda buna keşif gezisi dedi. Saat 6'da koluma girmiş ve beni yönlendirmeye başlamıştı bile. Onun seçtiği yöne yürüyor, istediğinde duruyor, arzu ettiğinde konuşuyor ya da susuyor veya uzun uzun denizi seyrediyorduk. Gece yemekte üstünü değiştirip yeni bir elbise giymek için ısrar etmişti. Ferda çabucak salonun çekim gücünün tam ortasına yerleşiverdi. Piste yakın bir masada oturuyorduk. Yine çok yiyor, bu da garsonları mutlu ediyordu. 3 gündür gözlerden uzak kalmayı başarmıştım. Ama Ferda'nın yanındayken çevremizde büyüyen rahatsız edici ilgiden kaçınmam olanaksızdı. Çünkü Ferda kalın bir mercekti ve ben o merceğin tam arkasında yer alıyordum. Yemeğe başladıktan yarım saat sonra gerginliğim yatıştı. Aslında beni rahatlatan zaman değil, içkiydi. Ferda piyano çalan adamın aracılığıyla yan masalardakilerle birer birer tanışırken ben 3. kadeyi haklamaya çalışıyordum. 2. yarım saatin sonunda Ferda tıpkı tebaasını koruyucu kanatlarının altına almak isteyen bir kraliçe gibi salonda yemek yiyenlerin yarısını 3 kez büyüttüğümüz masanın etrafına toplamayı başarmıştı. Baş ağrısını ve yorgunluğunu çevresinde onu hayranlıkla izleyenlere yüklemişti. Hiç görmediğim kadar mutluydu. Onu ele geçiren neşeyle sarhoş olmuştu adeta. Sönmeden önce en parlak konumuna gelen havai fişek gibiydi neşesi. Patlamayı andıran bir kahkahayla yüzünde beliriyor, sonra birdenbire yok oluyordu. Mutluluğunun yanı sıra göz alıcıydı da. Hem yanında oturan eğreti gözlü Alman, hem de benim karşımdaki sandalyeyi seçen Zehra bunun farkındaydı. Zehra çok geçmeden eğilerek beni ilgilendireceğini sandığı çoğu Ferda ile ilgili gözlemlerini sıralamaya başladı. Sabit fikirli, kafasında bir düşünceden başkasına yer vermeyen türden insanlara özgü, dik, kısık bakışları vardı. Ağzı da konuşurken az önce tükürmüş gibi garip bir biçimde bükülüyordu. sıradan kendinden öteye geçememiş yetersiz bir kadın diye düşündüm onu dinlerken. Ama sorun yetersizliğinden çok yetersizliğinin kişiliğinin derinliklerinde değil, yüzeyinde yer almasıydı. Kendini çok çabuk ele veriyordu. Onu sıkıcı yapan hemen algılanan bu yüzeysel sığlıktı. Dördüncü, belki de beşinci kadehi içiyordum. Zehra'nın Ferda'nın yanındaki Alman'la ilgili imalarına dayanamadım. Ona hem Alman'ın hem de benim masadaki kraliçeyi becermek için yanıp tutuştuğumuzu ama bu konuda hiç şansımızın olmadığını söyledim hınzırca bir gülümsemeyle. Zehra meraklanacağını biliyordum. Şanssızlığımızın nedenini sorunca kulağına eğilip Ferda'nın aylık molalarından birini vermekte olduğunu söyledim. Zehra yemeğin sonuna kadar bir daha benimle konuşmadı. Ferda gül rengi ışığın altında kıvrılıp bükülmekten yorulunca yukarı çıktık ve yine birbirimize sarılarak uyuduk. Hafta sonu böyle geçti. Kalanların çoğu otelden ayrıldılar, yerlerine yenileri geldi. Perşembeden sonra sevişmeye başladık, birbirimizi özlemiştik. O yalnızca beni, ben ise onu ve bütün kadınları. Ferda'ya karşı duyduğum coşku ve cinsel kabarışın aslında sadece ona değil, tanıdığım öteki kadınlara da yönelik olduğunu, göğüslerini Nazan'ın göğüsleri gibi öptüğümde, ikinci kez içine girerken onu ziynet gibi yüzüstü hissediğimde fark ettim. Bu duygu beni önce utandırdı ama sonra çabucak vazgeçtim bu utançtan. Çünkü son kadının çoğu zaman bir hırsız olduğunu, öncekilerin gizlerini çaldığından haberdardım. Bu benzetme benim haz severliğimden başka bir şeydi. Hayatımda ilk kez bir kadınla 4 günden fazla birlikte kalıyor, birlikte yaşıyordum. Kısa sürede birbirimize alıştık. Biraz fazla konuşuyor, her şeyi anlatıyordu. Kendinden kolayca söz eden biri gibi sorulmadan ve merak edilmeden. Mahremiyeti yoktu, gerektiğinden daha açık, daha şeffaftı. Böyle anlarda dinlemek yerine onu uzun uzun seyretmeyi yeğliyordum. Neredeyse saydandı, varlığında hiç leke yoktu sanki. Böyle birinin aşık olamayacak kadar içten olduğunu düşünerek rahatlamıyor değildim. Sürekli 2 şey yapıyordu. Benimle hiç ara vermeden sevişiyor, sevişmediğimiz zamanlarda ise içmeme engel olmaya çalışıyordu. Ya ben? Sevişirken bazen aynada gördüğüm yüzümle irkiliyordum. Çizgilerim istekle ezilmiş, aşağıya sarkmış oluyordu. Sevişme isteğim o denli güçlüydü ki yüzümü değiştiriyor, görmediğim, bilmediğim, sırrını çözemediğim o ikinci yüzüme en yakın durumun bu olduğunu hissediyordum. Belirsizlik beni bayağı endişelendiriyordu. Çünkü yüzümün gerisinde ne varsa değerli varlığını ele geçirme içgüdüsüyle Ferda'ya doğru coşkulu bir ırmak gibi aktığından kuşkulanıyordum. Ferda'yı çağıran, onu isteyen sırları çözülmemiş bu gizemli güçtü bence. Ferda denizin kıyısındaki çam ormanının içine gizlenen otelde kaldığımız 32 gün boyunca her gece primadonna rolünü zevkle oynadı. Öleceğini o da ben de unutmuştuk. Sevişmek masumiyetini aşındırmıyor, ona kadınsı bir tarz katmıyordu ama onu güzelleştiriyordu. Bu yeni güzelliğinin ardında cinselliğini keşfeden bedenine duyduğu sevgi vardı bence. Bunu sevişme sonrası duşta kaldığı sürenin giderek uzamasından anladım. Böyle anlarda ne zaman banyoya girsem onu çıplak bedenini aynada seyrederken buluyordum. Artık ancak genç birini sevebileceği gibi seviyordu bedenini. Ve bedeniyle oluşturduğu bu yeni güzelliği soluyor, kokluyor, içiyor ve kadınlığına yavaş yavaş yedirerek sindiriyordu. Kimsenin görmediği kadar güzeldi aralık başında. Bu farklı, tanımsız bir şeydi. Güzelliği kadın güzelliğini içeren ama onu aşan bir güzellikti. Belki de gerçek güzellik denilen şey buydu. Bir ay içinde Adnan'la 3-4 kez telefonla konuştum. Ayşe'nin bankası korktuğumdan da kötü durumdaydı. Üstünden %19 kazanmayı planladığım 400 bin dolar daha tehlikedeydi. Başka? Güzin'le yemek yemişti. Güzin'in borç isteyip istemediğini sormadım. Nejat'ı da aradım. Beyhan hala inatla yaşıyordu. Kardeşinin ölümü kısalmış, hayatını yeniden uzatmıştı sanki. Dilimin ucuna gelmesine karşın Ayhan'ın yanındaki yarım adamı sormadım. Beni ilgilendirmiyordu. Ondan ben sorumlu değildim çünkü. Aralığın ilk haftasında Antalya'dan ayrıldık. Uçakla Ankara'ya, Ankara'dan arabayla Bolu'ya geçtik. Ferda yol boyunca mutluydu. Bunu ölçülü ama dinmeyen neşesinden ve sık sık uzanıp elimi sıkmasından anlıyordum. Aslında sadece mutlu olduğunda tutmuyordu elimi. Sevişme sonrası yanımda bedeninin ona bağışladığı bazları sindirirken ya da yemeğin ortasında birden aklına gelen, genellikle bana söylememeyi seçtiği bir düşünceyle irkildiğinde de yapıyordu bunu. Antalya'da havanın ince ince yağan yağmurla hüzünlendiği bir hafta sonunda tekneyle denize açılmış balık avlarken, Ferda tuttuğum küçük bir balığı tekrar denize atmamı isteyince dediğini yapmış ve balığı suya bırakmıştım. Denizin ortasındaydık ama Ferda denizle ilgili değildi. Kuzeybatıda Antalya'dan başlayarak güneyde Olimpos'a kadar uzanan gösterişli dağları seyrediyordu. Yer yer testere dişlerine, bazen sürprizli inişli çıkışlarla bir anahtar ucuna ama çoğunlukla kıyıya devrilmek üzere olan büyük dalgaları andıran dağlarda onu çeken bir şey olmalıydı. Ben balığı suya bırakınca Ferda oturduğu yerden kalkmış ve teknenin arkasına yanıma gelerek elimi tutup hafifçe sıkmıştı. Gülümsemeye çalışıyordu ama yüzü garipti. Edindiği o ebedi neşe aşınmıştı. Sonra yüzündeki yarım gülümsemeyle tekrar dağlara doğru döndü ve ölümü iyice yaklaşanlara özgü bir fısıltıyla "Dünyanın mezar taşları" dedi. Mezar taşları. Yağmurdan korunduğu yerine dönerken birden dağları kastettiğini ve ölümü, yani kendi ölümünü düşündüğünü fark ettim. Öleceğini unutmamıştı. Aslında kendine belirtilerini izleyemediğim, doğrusunu söylemek gerekirse pek de merak etmediğim ikinci bir kişilik yarattığının farkındaydım. İşte ölümle ilgili düşünceleri, çakralar, kurtulma umudu ile umutsuzluğun çatışması bu yeni kişiliğinin içinde yer alıyordu. Tekneden inerken gözlerine baktığımda ürperdim. Ölüm geleceğine yerleşiyordu sanki. Dağın tepesindeki otele Bolu'dan önce saptığımız, iki yanı karlarla kaplı kaygan bir yolda yaptığımız yorucu bir yolculuktan sonra vardık. Hava çok soğuktu. Sadece çam ağaçlarının karlardan kurtulabilmiş dallarının yeşilliğiyle bölünen sonsuz bir beyazlık örtmüştü her şeyi. Kuş uçuşu 500 kilometrelik bir yolculuk yapmıştık. Ama sadece şehir değil, kıta ve iklim de değiştirmiştik sanki. Ferda doğuştan bir kraliçeydi. Otele yerleşmemizin üstünden daha iki gün geçmeden çevresinde tebaası olmaya istekli küçük bir kalabalık yaratmıştı bile. Yine evli bir çift, romanını bitirmeye çalışan orta yaşlı, sakallı, mutsuz bir yazar, anne ve babalarına nedense hiç rastlamadığımız, üniversiteye girememiş, sözde gelecek yılki sınav için ders çalışan iki oğlan. Kocasından yeni boşanmış, dulluk sendromu yaşayan genç bir kadın ve onu durmadan teselli eden annesi. Gruba başka katılanlar da oluyordu ama Ferda arada bir ortaya çıkan bu kişileri bütün günü tahtının çevresine geçirmedikleri için tebaası saymıyor ve onları grubun oluşturduğu ortak mahremiyetin içine almıyordu. Erkekler Ferda'yı hayranlıkla seyrederken kadınlar benliklerini dağın tepesindeki otelde buldukları bu şaşırtıcı eşsiz varlığa içtenlikle veriyorlardı. Grup tam bir uyum içindeydi ve bu uyumun odağında tabii ki Ferda vardı. Topluluğu tıpkı bir şefin orkestrasını yönetmesi gibi ustalık ve coşkuyla yönlendiriyordu. Elinde sopası yoktu ama sesi vardı. Sesi belki hiçbir şeyi gizlemeden içini yansıttığından anlattıklarına saçma bile olsa tartışılmaz bir gerçeklik kazandırıyordu. Bir tür dönüştürücüydü. Hayali gerçeğe, üzüntüyü sevince, sıkıntıyı eğlenceye, sığlığı derinliğe çeviriyor, herkese mutluluk dağıtıyordu. Peki ya kendine? Görünüşe bakılırsa o da mutluydu. Ama Antalya'da edindiği ve ölüm düşüncesiyle gölgelendiğini bildiğim o ikinci kimliğinin geceleri onu ele geçirerek gündüzleri biriktirdiği mutluluğunu yok ettiğinin farkındaydım. Bunu bazen sabaha karşı uyandığımda Ferda'yı pencerenin önünde nereden geldiği belli olmayan ışığın oluşturduğu titrek tülümsü bir koninin içinde dışarıyı seyrederken bulduğumda anlıyordum. Öyle anlarda dışarıda ölümü hatırlatan uçsuz bucaksız gecenin bile karartamadığı çiğ bir beyazlıktan başka bir şey olmuyordu. Bana gelince Ferda'nın tebaasından biri olduğum tartışılmazdı ama ne içinde ne de dışında yer alıyordum grubun. Daha çok seyirciydim, uyumlu, pek konuşmayan ancak alkış gerektiğinde ortaya çıkan sessiz bir hayran. Biri sorsaydı kendimi ve durumumu böyle tanımlardım. Çevremdekiler, yani Ferda'nın çevresindekiler, önceleri bizi karı koca sanmışlar, sonra sevgili olduğumuza karar vermişlerdi. Tahtı için sakıncalıymış gibi oluşan bu belirsizliği Ferda çabucak gidermişti. Biz arkadaştık. Kraliçenin sevgilisi payesini elde edememiş olmam grup üyelerinin gözünde konumumu biraz sarsmıştı. Ama ben durumumdan memnundum. Ferda bana aşık değildi, önemli olan da buydu. İkimiz de odadaki geniş pencerenin önünde değişik zamanlarda duruyor, dışarısını seyrediyor, belki de aynı yalnızlık duygusuyla yüklü olarak yatağa dönüyorduk. Ama dışarıdaki gece ve gündüz boyunca hiç değişmeyen beyaz boşluktan edindiğimiz bu yalnızlık duygusu bende sükunet yaratırken Ferda'da ölüm duygusunu büyütüyordu. Yıllardır romanını bitiremeyen bay yazarın en büyük, en saf yalnızlık ölümdür dediği türden bir yalnızlıktı Ferda'nın edindiği. 27. ayrımın sonu. Sayfa 372.